Ayrım 26, Brandenburg, Glenmead, sayfa 305, 26. kızım. Zürich, İsviçre, 13 Aralık Salı. Folkman sabah erkenden Ted Burke'ne telefon etmiş, Peters'ta Strasbourg'dan Zürich'e giden ilk uçakta yara yırtmıştı. Uçak doluydu. Zürich'e indiklerinde Folkman Zürich gölüne tepeden bakan eve gitmek için taksiye bindi. Hava buz gibi soğuk ama berraktı. Gölün öte tarafında karla kaplı tepeleri görüyordu. Ev göl kıyısındaki villalara kıyasla küçüktü ama güzeldi. Göl kıyısındaki yoldan 20 metre içeride bir bahçenin ortasında kurulmuştu. Camlarda kış çiçekleriyle dolu saksılar vardı. Folkman taksiden inerken Ted Burke'nin ön kapıya çıkarak el salladığını gördü. Bol hırkasının altındaki çökmüş omuzlarıyla 70 bilmem kaç yaşından fazla gösteriyordu. Folkman son görüşmelerinden Burke'nin Devon'da ders verdiği günden bu yana en az 10 yıl geçtiğini düşündü. Folkman'ın elini sıkarken adamın mavi gözleri ışıldadı. ''Seni yeniden görmek ne güzel Joe, içeri gel.'' Folkman taksi ücretini ödedi. Uzun boylu, kır saçlı adamın peşinden eve girdi. Ev sıcaktı. Burke'ın çalışma odasında üzerinde bardaklar ve bir şişede vişne likörü olan bir tepsi hazırlamıştı. Köşedeki şöminede güçlü bir ateş yanıyor, çalışma odasının geniş penceresi göle bakıyordu. Gölün sakin sularında bir iki yelkendi dolaşıyordu. Burke'ın Folkman'a dönmeden önce teknelere bakıp lüle taşı piposunu yaktı. Folkman'ın bu kadar ani gelişi nedeniyle ardı ardına sıraladığı özürleri kısa kesti. Ted Burke'ın yaşamının büyük bir bölümünü haber alma görevlisi olarak geçirmişti. Alman Yahudisiydi. 1940 yılında daha 18 yaşındayken ailesiyle birlikte İsviçre'ye sığınmak zorunda kalmıştı. Bir zamanlar zengin ve ünlü olan banker bir babanın oğluydu. Kısa sürede kenarda kalmaktan sıkıldı, gelişinden bir yıl sonra da ailesini ve tarafsız bir ülkede yaşamanın verdiği güveni ardında bıraktı. Sahte bir kimlikle Nice'e gitti. Buradan tehlikeli bir yolculukla önce Lisbon'a, oradan da İngiltere'ye geçti. İngiliz ordusuna katılmaya çalıştı. Kuşku çekici doğrulanamayan geçmişi nedeniyle savaş boyunca Man Adası'nda tutuldu. Hizmetlerini sunmak için 1945 yazını beklemek zorunda bırakıldı. Savaş bitmişti ama Burke'ını sorgulayan subay karşısındakinin bulunmaz yeteneklerinin Almanca ana diliydi. Babası aracılığıyla da İsviçre'deki en önemli bankalarla ilişki kurabiliyordu. Farkına vardı. Burke'ını karşı casusluk örgütüne havale etti. Böylece savaş bitmeden hemen önce Burke'ın Nazi Reichsbank'tan ve toplama kamplarından elde edilen milyonlarca dolarlık altın ve dövizin kaçırılmasında rol oynayan yüksek Nazi subaylarını ve SS yetkililerini izleyip sorgulamakla geçen 4 yıllık çalışması başlamış oldu. Görevi sona erdiğinde Burke'ın İngiliz vatandaşlığı kazanmış, SIS'e katılarak İsviçre'de emekli olana kadar yapacağı haber alma işine geçmişti. Folkman yaşlı adamın piposunu çekiştirmesini, küçük kadehlere vişne likörü doldurup uzatmasını izledi. Pırıltılı mavi gözler sonunda ona döndü. Folkman telefonda geliş nedenini açıklamış, Burke'ın da hemen işe koyulmuştu. Mavi gözlerini Folkman'a dikti, hemen konuya girdi. Üç soru sormuştun. Birincisi Nazi Reichsbank aracılığıyla Güney Amerika'ya gönderilen paralar. İkincisi Schmelz ve Reimer hakkında bilgi. Üçüncüsü de Leibstandarte SS. İstersen ilk sorudan başlayalım. İçkisinden bir yudum aldı, arkasına yaslandı. Konuşmaya devam etmeden önce piposundan ardı ardına birkaç nefes çekti. Önce istersen sana Nazi fonlarının perde arkasını anlatayım. Böylelikle genel tabloyu daha kolay kavrarsın. Savaşın sonunda Mayıs 1945'te bugünkü değerlere göre yaklaşık 2 milyarlık açık vardı. Bunun içinde değerli sanat eserleri de vardı. Ama asıl sözünü ettiğimiz altın ve gümüş külçeler, yani Reichsbank'ın sözde varlığı. Bunlardan bir bölümü, aslında çoğunluğu demek daha doğru olur, işgal altındaki ülkelerden yağmalandı. Gülümsedi. Söz konusu para yepyeni bir Alman ordusu oluşturmaya yeterliydi. Sanırım Nazilerin aklının bir köşesinde de böyle bir fikir vardı. Özellikle Himmler başlangıçta böyle bir amaç güdüyordu. Ama savaşta durum kötüleşince bu amacı hemen unuttular. Bu serveti saklamakla görevlendirilen insanlar kendi hesaplarına çalışmaya başladılar. Folkman içkisinden bir yudum alıp sordu. Öyleyse külçelere ve paraya ne oldu Ted? Bir bölümünü bulduk. İngilizler ile Amerikalılar. Ama büyük bir bölümü kayıp. İsviçre'ye, Güney Amerika'ya, Hitler'e yakınlık duyan Arap ülkelerine gitti. Bazı ahlaksız Amerikalılar da altınlardan paylarına düşeni aldı. Ya da ellerine düşen Nazilerle pazarlık edip anlaştı. Ama bütün bunlar beklenen şeylerdi. Üstelik önemli bir miktara da ulaşmadı. Nazilerden önemli bir bölümü Güney Amerika'ya kaçmayı başardı. Eminim bunu sen de biliyorsun. Giderken de külçelerden ve paralardan bir bölümünü yanlarında götürdüler. Bu işi yapanlar arasında önemsiz kişilerden yüksek rütbeli SS ve Gestapo'ya kadar herkes var. Avrupa'daki limanlardan özellikle de İtalya'dan çıkıp kaçtılar. Hem onları hem de altınları Güney Amerika'da kıstırmaya çalıştık. Ama umutsuz bir işti. O dönemde Güney Amerika yöneticilerinin çoğu hala Nazi taraftarıydı. Bize hiç yardım etmediler. Altını ve parayı Güney Amerika'ya kaçırmalarının nedeni neydi? Birkin bağışlarcasına gülümsedi. Güney Amerika güvenli ve uzak bir yer olarak görünüyordu. Bazı ülkeler açık açık Nazileri desteklemişti. Özellikle de büyük bir Alman azınlığa sahip olanlar. Paraguay iyi bir örnek. Orada uzunca bir süre diktatör General Strasser vardı. Yarı Almandı, Nazileri destekliyordu. Bölgede Nazilere yakınlık duyan bir sürü başka ülke de vardı. Güney Amerika'ya giren altının ve paranın büyük bir bölümü kişilerin ceplerine aktı. Ama önemli bir oranı da Die Spinne'nin, örümceğin kontrolündeydi. Eski SS'lerin orada kurdukları gizli örgütün. Eskiden adı Odessa'ydı. Sonra Kameradenwerk adını aldı. Planlardan birisi de yeniden toparlanmak, zamanı gelince de Almanya'da yeni bir Nazi partisi kurarak finanse etmekti. Bildiğin gibi bunun zamanı hiç gelmedi. Birden sustu, mavi gözlerini Folkman'a dikti. Die Spinne, asıl görevi neydi biliyor musun? Hayır, aslında bir sürü görevi vardı ya. Ama en önemli amacı eski SS'leri korumak, eski Nazilerin ve Nazi ailelerinin sanayi ve ticarete atılmalarını sağlamaktı. Bir de tabii 3. Reich'ın fikirlerini yaymak. Folkman bir süre dışarıya, gölün üzerindeki dalgalara baktı. Sonunda Ted Burke'a döndüğünde de sordu. Hiç bu paraların aynı amaçla Almanya'ya geri gönderildiğini duydun mu Ted? Nasıl yani? Fanatik neo-Nazileri desteklemek için. Birkin piposunu yakıp cevap verdi. Mossad'ın bir teorisine göre son 30 yılda Almanya'da görülen neo-Nazi canlanmasının bir bölümü Die Spinne fonlarıyla gerçekleşiyor. Ama bunu kanıtlayamıyorlar. Unutulmaması gereken Die Spinne'nin son derecede gizli olduğu, şimdiye kadar içine kimsenin sızmasına da izin verilmediği, İsrailliler bunu birçok kez denedi ama bu işe kalkışan ajanları kayboldu. Bir daha da haber alınamadı onlardan. Mavi gözler heyecanla Folkman'a döndü. Anladığım kadarıyla bunlar benden araştırmamı istediği Schmelz ve Reimer'le ilgili. Folkman başıyla evet işareti yapınca devam etti. Neden diye sormamın sakıncası var mı? Tabii eğer cevap vermek istemiyorsan anlarım. Folkman olanları anlattı, başından geçenleri özetlemesi 10 dakika sürdü. O süre boyunca Birkin sessizce dinledi, arada piposunu doldurdu. Folkman sözlerini bitirince Birkin öne eğildi. ''Yanında genç kadının fotoğrafı var mı?'' Folkman cüzdanından fotoğrafı çıkarıp uzattı. Birkin resmi uzun uzun inceledi, sonra başını sallayarak geri verdi. ''Maalesef tanımıyorum. Tabii benim işe başladığım tarihten önce... Üstelik kadın herhangi birisi de olabilir. Ünlü biri ya da bir Nazi subayının adı bilinmeyen sevgilisi. Ya Schmelz ile Reimer? Birkin başını salladı. Senin telefonundan sonra notlarımı, günlüklerimi karıştırdım. Kayıp Reichsbank altınlarının peşindeyken sayfalar dolusu not tutmuştum. Sana daha önce de anlatmıştım galiba. Çalıştığım ekip kayıtların başına dönmek, 1933'e kadar gitmek, paranın ve külçelerin nereden gelmiş olabileceğini tahmin etmek zorundaydı. Ne kadarı parti parası, ne kadarı Alman halkına ait, ne kadarı yağma falan. Gülümsedi. Bir zamanlar bu konuda bir kitap yazmayı düşünmüştüm. Ama nedense hiç karar verip başlayamadım. Ama 12 yıllık Nazi dönemi boyunca başlıca hangi hesapların kullanıldığını not etmemin nedeni de bu kitapta aslında. Folkman başını salladı. Ben de seni bunun için görmek istedim Ted. İyi de maalesef bu Reimer ya da diğer adıyla Charkin konusunda hiçbir şey bulamadım. Bizim peşinde olduklarımızdan değil. Paraguay'a gelirken yanında getirdiğini söylediğin 10.000 dolar. Savaşta bir kenara ayırdığı para da olabilir. Dee Spinney'nin ona sağladığı imkan da. Birkin duraklayınca Folkman sordu. Peki ya Erhard Schmelz? Birkin yine başını salladı. Paraguay'a Schmelz adında birine gönderilen bir paraya da rastlamadım. Zaten rastlamayı da beklemiyordum. Tabii bu Rice Bank'ın ona para göndermediği anlamına gelmez. Böyle bir hesaba gizli havaleler yapılmış olabilir. Öyle de olması gerek. Ama Schmelz'e gönderilen paralar Rice Bank'ın savaştan önce ve savaş sonrasında gönderdikleriyle kıyaslandığında solda sıfır kalır. Paralar genellikle casusluk ve propaganda için gönderiliyordu. Bir de tabii işlerin kötü gitmesi durumunda Nazi yetkililerinin geleceklerini güvence altına almak için. Schmelz'e giden paralar önemli ama genel tablonun içinde lafı bile edilmez. Burada sorulması gereken soru savaştan önce Schmelz'e neden para gönderildi? Schmelz öldükten sonra da neden karısına para göndermeyi sürdürdüler? Bu konuda bir fikrin var mı Ted? Birkin Folkman'a bakıp gülümsedi. Tanrı bilir her şey için olabilir. Bazı Naziler Güney Amerika'daki göçmenler adına hesaplar açıp bir gün ihtiyaç duyup kullanacaklarını düşünerek para havale ettiler. Yanlış hatırlamıyorsam Paraguay'da hep güçlü bir Alman kolonisi vardı. Çoğu da açıkça Nazi yanlısıydı. Birkin omuzlarını silkti. Belki de Schmelz çifti birinin adına banka müdürlüğü yapıyordu. Ya Schmelz'in başvurusunun Himmler tarafından desteklenmesi? Birkin yine gülümsedi. İşte bu ilginç. Yine de buna cevap veremeyeceğim. Bunun anlamı Schmelz'in, Himmler'in ya da başka bir Nazi ileri geleninin dostu ya da tanıdığı olduğu. Omuzlarını silkti. Ama eğer Himmler ya da Nazi partisinin yetkililerinden biri Schmelz'i Almanya'dan para çıkarmak için kullanmış olsaydı, inan bana, söz konusu miktarlar bu dediğinin yüzlerce katı olurdu. Durakladı. Belki de Schmelz birine bir iyilik, bir hizmet yaptı. Belki de ödüllendiriliyordu. Schmelz'in binlerce kilometre öteden parti üyelerini sürdürdüğünü düşündükçe başka bir açıklama bulamıyorum. Ya böyle ya da Schmelz başka bir parti üyesi adına banka hesabı olarak kullanılıyordu. Bir de tabii şantaj var. Ama eğer şantaj yapmış olsa Schmelz'in hala parti üyeliğini devam ettirmiş olması zor. Yine de kim bilir? Para havalesinin Şubat 1945'te kesilmesini de Rice Bank'ın Almanya'dan İsviçre üzerinden de olsa para çıkarmakta giderek zorlanması diye açıklıyorum. Dee Spinney'e gönderilen bu paralar hiç kullanıldı mı? Birkin bir süre camdan dışarı baktı, sonra Folkman'a döndü. Galiba Mossad'ın teorisini kabul ediyorum. Hiç olmazsa bir bölümünü. Paranın bir bölümünü yıllarca neo-nazileri ve diğer sağcı hareketleri desteklemek için kullanıldığına inanıyorum. Yalnız Almanya'da da değil, Avrupa'nın her yerinde, Amerika'da, özellikle de Güney Amerika'da. Ama Almanya böyle bir şeyle dengesini kaybetmeyecek kadar sağlam bir ülke. Birkin omuzlarını silkti. Güney Amerika'da hala çok büyük bir servetin bulunduğunu, paraların yaşlı Naziler ile ailelerini rahat ettirdiğini düşünüyorum. Burada oturmuş milyonlardan mı söz ediyoruz Ted? Çok daha fazlasından evlat, herhalde kayıp paraların %25'inden, özellikle de ana paranın işletildiğini düşünürsek. Nasıl işletildiğini? Genellikle şirket ortaklığı, arazi alımları, büyük bir bölümü de Güney Amerika'da. Durakladı. İşte burada da üçüncü soruna geliyoruz. Leibstandarte SS tümeni hakkında ne biliyorsun? Falkman başını salladı. Çok az. Sadece en seçme eseslerden oluştuğunu, Hitler'in korumalarının da bu tümenden seçildiğini. Birkin başıyla onayladı. Waffen ya da silahlı eseslerin en seçkinleri oldukları doğru. Hitler'in korunmasını üstlendikleri de. Hitler SA önderlerini kendi güvenliği ve geleceği için bir tehdit olarak görüp yok ettiği uzun bıçaklar gecesinden sonra Leibstandarte'yi kurdurdu. Fanatik ve koyu bir Nazi olan Hitler'in de dostluğunu kazanan Sepp Dietrich, gelecekteki tehlikelerde Hitler'i korumak için böyle bir grup oluşturmayı düşündü. Adamların hepsi tek tek seçildi. Koyu birer Nazi ve Hitler'e fanatiklik ölçüsünde bağlı insanlardı. Birlik daha sonra genişledi, tümen oldu. Sonraları Die Spinne'nin kurulmasında ve Nazi altınlarının Güney Amerika'ya kaçırılmasında etkili oldular. Duraklayıp gülümsedi. İlginç, Erhard Schmelz ile Reimer denilen adam arasında ince bir bağlantı var. Nasıl bir bağlantı? Reimer Leibstandarte SS'di, Erhard Schmelz ise SA, bir kahverengi gömlekli. Folkman'ın başını salladığını görerek devam etti. Aslında kahverengi gömlekli SA'lar başlangıçta Hitler'in korumaları olarak düşünülmüştü. Ama 1934'teki uzun bıçaklar gecesinden sonra bölünüp temizliğe uğradılar. Aralarından Hitler'e en bağlı olanlar Leibstandarte SS'e alındı. Omuzlarını silkti. İncecik bir bağ ama hiç yoktan iyidir. Sepp Dietrich'e ne oldu? Savaştan sağ çıktı, mahkemeye verildi. Ama savaş suçları nedeniyle sadece 10 yıla mahkum oldu. 70'lerde Almanya'da öldü. Folkman önce saatine, sonra da çalışma masasının üzerindeki telefona baktı. Yarım uçağına yer ayırttım Ted. Taksi çağırmak için telefonunu kullanabilir miyim? Yok canım, bırak ben çağırırım. Son bir soru Ted. Hiç Brandenburg vasiyetnamesi diye bir şey duydun mu? Yaşlı adam bir süre düşündü, çenesini kaşıdı. Sonunda hayır dedi. Nedir? Folkman başını sallayıp gülümsedi. Ben de bilmiyorum. Herhalde önemli bir şey değil. Yine de yardımların için teşekkür ederim Ted. Daha fazla yardımcı olabilmek isterdim. Bir an durakladı, sonra Schmelz dedi. Belki o konuda senin için bir şey yapabilirim. Eğer onun hakkında tam bilgi edinmek istiyorsan belki denemekte yarar vardır. Ne? Eski Nazilerden çoğu öldü. Ama sayıları çok azalmış da olsa hala hayatta olanlar var. Koblenz'de Alman Federal Arşivlerinde bir tanıdığım var. Ondan Schmelz'in Nazi Partisi üyelik numarasından hemen öncekine ve sonrakine bakmasını, sonra da bulduğu isimleri WASP'ta araştırmasını isteyebilirim. WASP mı? O da ne? Wehrmacht Auskunftsstelle, Alman ordusunun bilgi bürosu. Berlin'in kuzeyinde, Rheinickendorf'da Almanya'nın belli başlı askeri personel kayıtlarından biri. WASP son savaş öncesinden bu yana bütün Alman askeri personelinin kayıtlarını tutar. Buna o dönem ordunun bir bölümü olan SS'ler de dahil. Eski Alman askerleri savaş malulü olduklarından ya da yaş sınırına vardıkları için emekliliğe başvurmak istediklerinde başvurularını WASP aracılığıyla yapmak zorundaydılar. Emeklilik aylıklarının ödenebilmesi için WASP'ın başvuru sahibinin askeri geçmişini doğrulaması gerekirdi. Eski SS'ler emekli maaşı alıyor mu demek istiyorsun? Evet, düşünülmesi bile korkunç değil mi? WASP bize nasıl yardım edebilir? Eğer Nazi Partisi üyelerinin içinde sıra numarası Schmelz'e yakın olanları bulabilirsek, o kişiler de savaşta SS olarak çalışmış ve hala hayattaysa emeklilik maaşı alıyorlar demektir. WASP'ta adreslerini de bulabiliriz. Bir işe yarar mı? Etrafta o heriflerden çok azı kaldı. Özellikle de numarası Schmelz'e yakın olanlardan. Schmelz'i tanımış olsalar bile çoktan unutmuşlardır. Hatta konuşmak bile istemeyebilirler. Ama bana kalırsa elindeki tek umut bu. Ya o eski SS'ler arada adreslerini değiştirmişse? Birkin gülümsedi. İşte Alman düzeni işimize bu aşamada yarayacak. 2 yıl öncesine kadar yürürlükte olan bir yasaya göre adresini değiştiren her Alman vatandaşı yeni adreslerini Ein Wohner Meldamt adlı bir büroya bildirmek zorundaydı. Dipnot Almanca Nüfus Kayıt Bürosu. Polisin yönettiği özel bir kayıt bürosuydu bu. Yani insanların adresini bulmak sorun olmaz demek istiyorum. Asıl sorun büyük bir bölümünün ölmüş olması. Ama şimdilik bu tarafını bana bırak. Neler bulacağımı görelim. Teşekkürler Ted. Bu yaptıklarını unutmayacağım. Boş ver evlat. Burke'ın kırışık eli aldığına gitti. Şimdi düşünüyorum da fotoğraftaki o kız konusunda sana yardım edebilecek birini tanıyorum. Tabii eğer resimdeki öbür adam yüksek rütbeli bir Nazi ya da Leibstandarte SS'se. Kim bu? Erdberg adında bir Amerikalı, Cole Erdberg, CIA adına çalışıyordu ama birkaç yıl önce kovuldu. Tam bir Nazi ve SS meraklısıdır, özellikle de SS. Onu nerede bulabilirim biliyor musun? Amsterdam'da küçük bir antikacı dükkanı var ama asıl işi koleksiyonculara Nazi parçaları satmak. Burke'ın gülümsedi, sulanmış mavi gözlerini kırpıştırdı. Erdberg'in kafasının sağlam olduğundan emin değilim. Biraz dağınık biridir. Ama yine de sana yardımcı olabileceğini düşünüyorum. İnanılmaz bir hafızası var. Eğer resimdeki kızı görmüşse mutlaka hatırlayacaktır. Onu Amsterdam telefon rehberinde bulabilir miyim? Sanırım dükkanı Herengracht'ta. Ona seni benim gönderdiğimi, sana yardım edebileceğine de inandığımı söylersin. Teşekkürler Ted. Bir şey değil evlat. Burke'ın Folkman'ı ön kapıya kadar geçirdi. Ayrılırken elini tuttu, gözleri parlıyordu. Bir şey çıkarsa seni ararım. Gülümsedi. Fırsat buldukça uğrayacağım. Son zamanlarda buraya o kadar az ziyaretçi geliyor ki. Taksi gidiş terminalinin önünde durduğunda saat 12'ye geliyordu. Folkman şoförün parasını öderken terminalin karşısında park eden koyu yeşil Citroen'i gördü. Gölün kıyısındaki yoldayken de dikiz aynasında aynı arabayı görmüştü. Araba içindeki iki yolcuya belli etmeden bakamayacağı kadar uzaktaydı. Ama içeri girip bilet kontuvarına yaklaştığında Hertz masasının yanında elinde bir gazeteyle duran sarışın bir adam gördü. Koyu renkli uzun bir palto giymiş, sarı saçlarını çok kısa kestirmişti. Folkman adamda tanıdık bir yan olduğunu düşündü. Sonra da aynı adamı sabah geliş kapısının yanında beklerken gördüğünü hatırladı. Biniş kartını aldıktan sonra çevresine bakındı. Eli gazeteli sarışın adam yok olmuştu. Folkman tekrar geriye terminal binasının kapısına yürüdü. Yeşil Citroen gitmişti. Sarışın adamı da kalabalığın arasında göremedi. Folkman eski yöntemleri uygulayarak 10 dakika bekledi. Başka kimsenin kendisini izlemediğinden emin olduktan sonra döndü, çıkış kapısına yöneldi. 26. ayrımın sonu. Sayfa 315.